Ayrım 3. Sayfa 25. Sular basıyor ortalığı. Sular seller. Döne döne boğuluyor yaş pasta. Bağıra çağıra kayboluyor tuvaletin deliğinde. Ortalığı iyice temizleyip ağzımı çalkaladığımda artık yeniden bir şeyler yemeye hazır olduğumu düşünerek seviniyorum. Boğazımın acısına, midemin ağrısına, duyduğum pişmanlığa rağmen ferahladığımı fark ediyorum. Belki de sırf bu sebepten. Yani bozmak ve bozabilmek için yeniden. Yani belki de bir müddet sonra insan kusursuz bir uyum ve nizam içinde kat kat yükselen yaş pastanın değil, çamurumsu enkazının müptelası olmaya başlıyor. Öylesine güzel ki yaş pasta, çirkinleştiği anın biricik şahidi olmanın hazzı her şeyin önüne geçiyor. Dışımdayken böylesine gözümü kamaştıranın sırf içimden kovulduğu için sersefil, perperişan olduğunu görmek kavruk bir keyif veriyor. Kustuktan sonra fil gibi acıkıyorum. Garson gülümsüyor. Hay hay. Son derece sevecen siparişimi alırken. Diyelim ki yeni siparişimde bir yaş pasta. Bu seferki başka. Şöyle dışı kıtır kıtır kar beyaz çikolata yapraklarıyla kaplanmış. Üstü kivi, şeftali, çilek dilimleriyle süslenmiş. Dilimlerin üzerine vernik gibi incecik, uçuk pembe bir jöle eklenmiş. Kenarlarına sütlü kahverengi kremadan büklüm büklüm hat çizilmiş ve ahçı hızını alamamış olmalı ki dört bir tarafına ince ince çekilmiş fındık serpilmiş. İştah açan, nazar okşayan bir yaş pasta. Garson servisi yaptıktan sonra hemen uzaklaşmıyor masamdan. Neden bilmem, pek çok insan şişmanların yemek yiyişlerini seyretmekten hoşlanır. Peş peşe iki yaş pasta yemenin bir izahı olması gerektiğini düşündüğümden, ertesi gün sıkı bir rejime başlayacağımı söylüyorum ona. Madem öyle, bugün dilediğiniz kadar yemelisiniz diyor gülümseyerek. Ağzım tıka basa dolu olduğu için başımla onaylıyorum ben de. Gülümsemeyi ihmal etmeden. Garson gidiyor. Ben tabağımı bitiriyorum. Kırıntı bile kalmıyor geride. Sonra üçe kadar sayıyorum içimden. Nihayet şoförümüz silmedik cam, parlatmadık ayna kalmadığına karar vermiş olmalı ki aramıza katıldı. Onun yerine geçip minibüsü çalıştırmasıyla birlikte herkesi bozuk para denkleştirme telaşı sardı. Ben rahatım. İki kişilik ücret ödeyeceğim için şoförün benden bozuk para beklemeyeceğini umuyorum. Araba sarsıla sarsıla çalışırken yağmur damlaları vuruyor cama. Uzaklarda bir yerlerde şimşek çakıyor. Hazırız artık. Gök gürlüyor. Gidelim artık. Öndeki tek koltukta genç adam oturuyor. Şoförün arkasındaki üçlü koltukta ben ve neyse ki artık poşetlerini hışırdatıp oflayıp poflamaktan vazgeçmişe benzeyen kadınla çocuğu. Arkadaki dörtlü koltukta ise sırasıyla minibüse bindikleri andan itibaren bir saniye susmayıp elinde avucunda ne varsa yitiren ortak ahbaplarını iflasa sürükleyen, sebepleri bir bir ortaya döken orta yaşlarda iki ev hanımı. Sürekli cep telefonuyla bir yerleri arayıp talimat yağdırdığından ne iş yaptığını hepimizin öğrendiği sinirli, takım elbiseli, kelle felli, yaşlıca emlakçı ve cam kenarında elinde çiçek demeti, buram buram parfümüyle belli ki önemli bir randevuya giden süzgün yüzlü, dalgın bakışlı adam. İşte aynen böyle dizilmişiz. İşte aynen böyle dizilmiştik aramıza fazladan bir yolcu katılana kadar. Şoförün direksiyonu kırıp minibüsün burnunu duraktan çıkarmasıyla kapının telaşla açılması bir oluyor. Kıvırcık saçlarından sular damlayan ve formasından liseli olduğu anlaşılan bir genç kız son derece çevik hareketlerle atlıyor minibüse. Anlaşılamaz bir biçimde tam 3 dakika boyunca şoför bu yeni yolcuyu fark etmemiş görünüyor. Ancak 3 dakikanın sonunda tam da ana caddeye açılan sokağın köşesine vardığımızda hepimizi silkeleyecek kadar sert bir fren yapıp arkaya dönüyor. Ve minibüste yer olmadığını söylüyor. İşte o an öyle kötü hissediyorum ki kendimi. Yağmur da hızlandı aksi gibi. Bu berbat havada liseli bir genç kızın dışarıda kalmasına sebep benim. Onun oturacağı yeri kaplayan ben. Alev alev yanıyor yanaklarım. Baharatlı sarı leblebiler bilmiş bilmiş bakıyorlar kese kağıdının dibinden. Biliyorum, böyle bir anda yemeği düşünmek abes ama acıktığımı hissediyorum. Hani şu yan yana dizilip yağlarını damlata damlata belli belirsiz cızırtılar çıkarta çıkarta vitrinlerde dönen piliç çevirmeler geliyor gözümün önüne. Zaten ne zaman acıksam illa da neyi yemek istediğimi bilirim. Sanki ben acıkmam da belli bir anda belli bir yiyecek beni çağırır. İşte şimdi de şöyle nar gibi kızarmış bir piliç çekiyor canım. Yanında da kızarmış patates, birazcık hardal ve bolca turşu. Ben bunları kurarken üçlü koltuğa bir göz atıp durumu hemencecik kavrayan liseli kız hepimizi hayrete düşüren bir rahatlıkla atılarak benden ve çocuklu kadından geriye kalan mini minnacık yere oturuveriyor. Fark etmez, ben buraya sığarım. Nasıl sığabilir ki? Eminim kıçının yarısı havadadır. Ama o adeta bir iyilik perisi. İliştiği kenarda kazağının kollarıyla saçlarını kurularken hiç de şikayetçi görünmüyor halinden. İtiraz etmediğine bakılırsa şoför de memnun olmalı. Benimse kafam karışıyor. Şimdi ben iki kişilik ücret ödeyeceğime göre liseli kız da para verecek mi? İçimden bir ses duruma müdahale etmemi söylüyor. Biliyorum ki 1,5 ile 2 arasında bir yerlerde olduğumu göstermek için cümle aleme böyle bir fırsat kolay kolay geçmez bir daha elime. Ben 1,5 kişilik ücret öderim, kız da yarım. Teklifimi dile getirmek için en münasip cümleyi bulmaya çalışırken yaya geçidinden elinde bastonu peşinde bir sürü kediyle kör bir adam yürümeye başlıyor. Şoför çileden çıkıp dat dat kornaya basıyor. Vazgeçiyorum. Minibüs adım adım ilerlerken trafikte yolcular aheste revan kayıyor kendi alemine. Kısılıyor sesler, çözülüyor renkler. Öğleden sonraydı ben bu minibüse bindiğimde. Şimdi ise akşam olmalı. Yolun tıkanıklığı, radyonun cızırtıları, arkadaki ev hanımlarının fısıltıları, iş yerlerinin titrek ışıkları, cama vuran yağmur damlaları. Her şey o kadar ılık, öylesine tanıdık ki uykum geliyor yeniden. Ama uyumayacağım. Seyretmek istiyorum minibüsün dışını ve de içini. Ben göz kapaklarımla boğuşurken liseli kız yanımdaki çocuğa şirinlikler yapıyor. Çocuğun annesi bir müddet tebessümle izliyor olan biteni. Ardından şikayete başlıyor. Hiç sorma, pek yaramaz ablası. Ablası, ablaları. Kadın birden soluna dönüp beni şöyle bir süzüyor. Kaşlarımı nasıl çatmışsam beni bu muhabbete dahil etmekten derhal vazgeçip tekrar liseli kıza dönüyor. Oysa benim kadar şişman bir kadınsanız eğer, nedense herkes çocuklarla çok iyi geçinmenizi bekler. Bu yakıştırma o kadar sık yapılır ki alıştım sayılır. Benim gibilere çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet eder anneler. Ama ben gene de çocuklarla anlaşabildiğimden emin değilim. Söylemiştim, şişmanlık beni sinirli biri yapıyor. Zaten şöyle bir düşünüyorum da, çocuklara düşkün bir şişman kadın tanıdığımı sanmıyorum. Hoş, kendimden daha şişman birini de tanımadım ya şimdiye kadar. Sadece çok eskiden, çok çok eskiden, çok çok şişman bir kadın tanımıştım. Ayakları öylesine etli, öylesine iriydi ki ayakkabı giyemez, yaz kış terlikle dolaşırdı. Her biri bir çocuk enindeki bacaklarında eflatunun tekmil tonlarından damarlar vardı. İşte o çok şişman bir kadındı. Belki de ben çok küçüktüm o zamanlar. Her neyse, o da çocukları sevmezdi zaten. Değil, çocukları kimseyi sevmezdi. Gülümsediği bir tek anı bile hatırlamıyorum. Kim bilir, belki şişmanlık onu da sinirli biri yapıyordu. Yanımdaki çocuk arkadan uzatılan paraları avucunda sımsıkı tutmuş, annesinin bütün ısrarlarına rağmen şoförü uzatmamakta inat ediyor. Hani şu bir dediği iki edilmemiş, daha henüz bir ihtimalden ibaretken bebek odasının hazırlıkları noksansız tamamlanmış, bir hali geç doğurulmuş, bir hali zor doğurulmuş, uğruna adaklar adanıp dualar edilmiş, sosyetik kliniklerin kapıları aşındırılmış, meşhur doktorların her dediği harfiyen yerine getirilmiş, nice menfi testten, pahalı tedaviden, usandırıcı tartışmadan, boşanmaların eşiğinden, olmazsa evlat ediniriz tesellilerinden sonra, hem de artık ümitlerin kesildiği bir anda nihayet başarılmış, daha bir kan pıhtısı iken varlığı kutlama sebebi addedilmiş, doğduğunda sülalenin hediye yağmuruna tutulmuş, bir an olsun annesinin gözünün önünden ayrılmamış, aklının hayalini alabileceğinden daha fazla oyuncağı olmuş, her anın onlarca fotoğrafı çekilmiş, her gülcüğüne metiyeler düzülmüş, her latifesi defterlere kaydedilmiş, fotoğrafları bütün sülalenin albümlerini, çerçevelerini, cüzdanlarını süslemiş, pek pohpohlanmış, pek şımartılmış, hiç yalnız bırakılmamış, hiç yalnız olmamış çocuklardan biri. Bence çirkin bir çocuk bu. Üstelik gözleri de pörtlek. Gözlerinde kavanoz dibi gözlükler. Hani şu insanın gözlerini en az 3 kat daha iri gösterenlerden. Çocuk sık sık dönüp bana bakıyor. İkimizin de yüzü kekremsi. İkimiz de her an sirkeleşebilecek bakışlarla inceliyoruz birbirimizi. Neyse ki liseli kızın cıvıl cıvıl sesi aramıza giriyor. ''Aa, öyle deme annesi, eminim uslu bir çocuktur o.'' diyor. Ardından gene öyle işten gülümseyerek ekliyor. ''Keşke ismini de bilseydim bu güzel kızın. Söyle bakalım ismin ne?'' Pörtlek gözlü çirkin çocuk beni hemen unuttu. Arkasını dönüp liseli kızı dinlemeye koyuldu. Şimdi dudaklarını sımsıkı kapattığına, kaşlarını çatıp suratını daha da astığına bakılırsa ismini söylememekte ısrarlı. Oysa çocuğun bu beklenmedik direnişi harekete geçiriyor liseli kızı. Onu konuşturmanın bir yolunu bulmalı. Peki o zaman başka bir şey sorayım. Söyle bakalım, sayı saymayı biliyor musun? Pörtlek gözlü çirkin çocuk hevesle başını sallıyor ama hala dudaklarını aralamıyor. Yok yok diyor liseli kız. Bilseydin hemen sayardın. Kocaman kız olmuşsun ama sayı saymayı bilmiyorsun demek. Yazık. Ani bir sessizlik oluyor minibüsün içinde. Biz bütün yolcular liseli kızın ısrarına kilitlenmiş vaziyetteyiz. Arkadaki ev hanımları onu bunu çekiştirmeyi, sinirli emlakçı da oraya buraya telefon etmeyi bıraktı. Şoför hem radyoyu hem de camları kapattı. Dışarıdan gelen sesler azaldı. Yağmur bile daha sessiz yağmaya başladı. Ya diye çınlıyor çocuğun sesi. Biliyorum. Bilmiyorsun. Biliyorum işte, biliyorum işte. Pörlek gözlü çirkin çocuk tepinmeye başlıyor. Çocuk tepindikçe sütlaç beyazı çorapları, ayıcıklı kurdelaları, ağdalanmış çilek reçeli renginde ayakkabıları, sivrisinek ısırıklarıyla ve kabuk tutmaya hiç fırsat bulamamış eski ve yeni yaralarla dolu çöp gibi bacakları da bir ileri bir geri sallanıyor gözümün önünde. Biliyormuş, biliyormuş diyor olan biteni deminden beri dikiz aynasından izleyen şoför. Öyleyse saysın da görelim diyor liseli kız kurnazcı. Otobüslerden edindiğim alışkanlıkla bu zorlu yolculuk boyunca rahat rahat boş boş bakabileceğim bir yer aramaya başlıyorum. Nasıl olduysa daha önce farkına varmamışım. Dikiz aynasının altında üzerinde sadece püskül püskül bir tek etek ve kafasında lime lime bir hasır şapka olan, lepiska saçları topuklarına kadar uzanan, bir eliyle dolgun memelerini kapatmaya çalışırken öteki eliyle de bir sepet dolusu meyve taşıyan, çıplak ayaklı, boyalı dudaklı, şuh edalı bir oyuncak bebek asılı. Şoför aniden frene bastığında oyuncak bebeğin sol gözünde kırmızı bir ışığın yanmasıyla sönmesi bir oluyor. Aynı anda pörtlek gözlü çirkin çocuk saymaya başlıyor. 1, 2, 3 ve birden susuyor. Biz hepimiz dilimizin ucunda 4 ile kala kalıyoruz. Şoför ve öndeki tek koltukta oturan genç adam, ben, çocuğun annesi ve liseli kız, arkadaki ev hanımları ve sinirli emlakçı. Gergin bir tebessümle bekliyoruz. En köşede cam kenarında oturan ve etrafına buram buram parfümle çiçek kokuları yayan adamsa, 4 dercesine gayri ihtiyari öne doğru büzmüş dudaklarını. Öylece duruyor. Şayet böyle yaparsa rakamların arkası gelecek, o da mühim randevusuna daha çabuk gelişecek sanki. Bir müddet sonra pörtlek gözlü çirkin çocuk etrafına kaçamak bir bakış fırlatıp minibüsteki herkesin ilgi odağı haline geldiğinden tamamen emin olunca sevinçle yaslanıyor annesine ve kaldığı yerden devam ediyor saymaya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beynim zonkluyor. Rakamların cinleri, bellerinde fenerleri, ellerinde süpürgeleri, bit kadar her biri. Dağdar edilmiş dilleri, mil çekilmiş gözleri, hoplaya zıplaya vuruyorlar kapıya. Tak tak, dong dong. Burada kimse yok. Duymuyorlar sesimi. Büzülüp camdan dışarı bakıyorum. Baktığım yerde gördüğüm nesne olmayı düşleyerek. Bu esnada çocuk giderek hızlanıyor. Hızlandıkça açılıp, açıldıkça arsızlaşıyor. Herkes kendini esir etmenin keyfini çıkarıyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. İnmek istiyorum. İnip başka bir minibüse binmek. Yok hayır, başka bir minibüs olmaz. Otobüs de olmaz, taksi de. Hiçbirini çekemem şimdi. Gövdem ne kadar itiraz ederse etsin, en iyisi tabana kuvvet yürümek. Hem yola koyulmadan önce ayaküstü bir şeyler atıştırabilirim bir büfede. Şöyle ketçaplı, Rus salatalı bir sosisli sandviç iyi gelirdi sinirlerime. Yanında da limonata belki. Müsait bir yerde bu minibüsten kurtulabilirim. İnmek için geç değil hala. Ama o zaman adam akıllı karışacak hesaplar. İki kişilik ücret ödeyen 1,5 iken yolculuğum, iki kişilik ücret ödeyen 0 olacak yokluğum. Üstelik ben bu minibüsten inersem annesi pörtlek gözlü çirkin çocuğu benim yerime oturtacak muhtemelen. Vazgeçiyorum. Acıktım. Oysa trafik tıkalı. Yağmur hızlandı. Yol uzun. Acıktım. Oysa çocuk çirkin hem de pörtlek gözlü. Rakamlar yaman. Acıktım. Ama abartmamalıyım. Topu topu birden üçe sayana kadar sürecek bu yolculuk. Birden üçe varana kadar topu topu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.